Ayrım 4. Hikayem paramparça. Emrah Serbest. Sayfa 109. 57. Robokoplar da korkar. İlk ve orta öğretimde öğretmenlerin gördüğü işlevi üniversitede polis ve özel güvenlik devralıyor. Sanki öğretmenler oturmuş. Biz bu eşek kadar adamları artık dövemeyiz. İşin içine profesyoneller girsin demiş gibi. Turizm işletmeciliğini bıraktıktan sonra DTCF'ye girdim. Meşhur orta bahçede oturuyoruz. Dört yanı binalarla çevrili hapishane avlusu gibi bir yer. Bir arkadaş dedi ki, canım tavuk kroket çekti. Arka kantine gideceğim. Gitme dedim. Arka kantin ülkücülerin, orta bahçe solcuların. Herkes kendi çöplüğünde takılıyor. Sınır ihlali yapmaya lüzum yok. Bizim arkadaş dinlemedi. Ben çok tanınan biri değilim. Bana bir şey yapmazlar diyerek gitti. 3 dakika sonra geldi. Kulağının yarısı sallanıyor. Satırla vurmuşlar. Şaka değil. Kasap satırı. Tavuk kroket de orada kalmış. Bir gümbürtü koptu. Taş ve soda şişesi atma yarışması başladı. Soda şişesini sallayıp atınca düştüğü yerde patlıyor. Öyle bir özelliği var. Kızlar cephane taşıyor. Erkekler de arka bahçeye doğru fırlatıyor. Böyle cinsiyetçi bir iş bölümü yapılmış. Ben de faşizme karşı bir taş atayım dedim. Yere bakıyorum ama uygun ebatlı taş bulamıyorum. Koca koca taşlar. Nereden sökülmüşler belli değil. Denk gelse adamı öldürür. Yani benim istediğim orta boy bir şey olsun. Denk gelirse kafa yersin o kadar. En sonunda buldum. Gönlüme göre bir taş. Fırlattım. O da bizim başka bir arkadaşın sırtına geldi. Yani adam en önde faşolarla dövüşüyor. Bir de sırtına taş yedi benden. En sonunda çevik kuvvet geldi. Kapının önünde durdular. Gaz maskelerini taktılar. İçeri girme hazırlığı yapıyorlar. Çevik kuvvet amirine dedim ki, gaz bombası atmayın. Neden diye sordu. Dedim çok pis gözlerim yaşarıyor. Nefessiz kalıyorum. 9 senedir üniversite öğrencisiyim. Çevik kuvvet amiri benden genç. Güldü. Orta bahçeye girerken 20 basamaklı bir merdiven çıkmak gerekiyor. Polis aşağıda biz yukarıdayız. Stratejik olarak avantajlı bir durumdayız. O yüzden pazarlık yapma şansımız var. Biz taş atmayalım, siz de gaz bombası atmayın. Gelin ortada tampon bölge kurun. Gayet mantıklı bir mütareke planı. Mütareke planı var ama müzakere kültürü yok. Neyse, devlet pazarlık yapmaz dediler. Bahçeyi gaza boğdular. Bir de aşağıdan yukarı attıkları için kulağımızın yanından geçiyordu gaz bombaları. Böyle bir Eren'i kurtarmak atmosferi oldu. Merdivenleri yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Bir adım atıyorlar, bekliyorlar, tekrar bir adım. Robocop'un birine baktım. Kalkanı tuttuğu elleri titriyordu, korkudan. Bunu görmek iyi geldi. Çünkü o ana kadar bir tek ben korkuyorum. Robocop'lar korkmaz zannediyordum. 58. Bir yoklama kaçağının askerlik anıları. Her Türk asker doğar deniyor. Yoklama kaçağı olarak doğanlar da var. Bir arkadaşım var, askere gitmemek için araştırma görevlisi oldu. Onun başkasından duyup aktardığı bir askerlik anısı var. Askere gitmeyen erkeklerin bile askerlik anısı anlatması da ayrıca incelenmesi gereken bir husus. Neyse, bizim arkadaşının askerlik yaptığı bölükte bazı elemanlar varmış. Çavuştan dayak yedikleri zaman seviniyorlarmış. Ağızları kulaklarına varmış bir halde bugün çavuş beni dövdü diyorlarmış. Neden? Çok düşündük bunu, çıkamadık işin içinden. Yoruma açık bir pozisyon çünkü. Belki de dayak yediklerinde ciddiye alındıklarını düşünüyorlardır. Bu dünyada kapladıkları yerin bir anlamı olduğunu düşünüyorlardır. Varlıkları kanıtlanıyordur. Bilemiyorum. Dayak yemek. Bu deyime de dikkat. Hangi dilde böyle bir deyim vardır? Bir aperatif olarak dayak. 59. Kahvaltına devam edebilirsin. Herkesin bildiği şeyleri çocuklardan saklamayın. Çünkü o zaman kendilerini dünyanın dışına itilmiş hissederler. O ruh hali de öğrenmelerini istemediğimiz şeylerden daha çok zarar veriyor onlara. Bir çocuğun kuş olduğunu düşünmeye hakkı vardır. Tabii bu biraz tehlikelidir. Özellikle arka balkonlarda manasızca oturmayı seviyorsa. Serin ve sakin bir sabah, balkonda kahvaltı ediyorduk. Saçların dağınık, gözlerin uykuluydu. Kalbimi kazanmak için hiçbir şey yapmana gerek yoktu. Çok pis canım sıkılıyordu o sabah. Hatıralar ve şairler. Kötü evler ve ara sokaklar. Polisler ve özel güvenlik tarafından hırpalanmıştım. Sınır dışı mı ederlerdi, yoksa kendi imkanlarımla mı giderdim bilmiyordum. Ama bir hicrete ihtiyacım olduğu kesindi. Hayatımı resetleyip Her şeyi yeniden düşünmek, her teferruatı yeniden yorumlamak, her alta yeniden alışmak istiyordum. Bir yandan da elindeki çay bardağını manasız çevirip çeviriyordum. Basit bir şey söylemek istiyordum ama asla unutulmayacak bir şey. Her an söyleyebilirdim de. Ağzım iyi laf yapıyordu oralar. Zamanın dışındaymış kadar kederli ve salaktım çünkü. Ama seninle konuşamıyordum bir türlü. Senin karşındayken utanıyordum, ufalıyordum, üzülüyordum. Notlarıma bakmaya ihtiyaç duyuyordum. İnsanı delik deşik eden sessizlikler var. Geceyi bölen çığlıklardan daha beter. Ve sen o sessizlikte ne demek istediğimi anladın. Çünkü sen de çocukken bir kuş olmak istemiştin. Yakınmadan, ortalığı ayağa kaldırmadan, acı çekmeyi öğrenmek hayli zamanını almıştı. Beni anladığında o kadar şefkatle baktın ki, sanki gözlerinle saçlarımı okşadın. Gözlerinle ellerimi tuttun ve aynı gözlerle kahvaltına devam edebilirsin dedin. Bu sabah bir çocuk pencereye çıkıp yangın var diye bağırdı. Sonra da koşup kendini denize attı. Ölülerin üstüne basarak yürümekten yorulmuşsan bir balık olduğunu da düşünebilirsin. 60. Oyalı bizi dünya. Gözlerini saate diktiğinde, saniye çubuğunu değil de, akreple yel kovanın ilerleyişini izliyorsan, hayallerin boka batmış demektir. Bu da aslında göründüğü kadar kötü bir şey değildir. Saate manasızca bakan birinin, göründüğü kadar salak biri olamayacağı gibi. Bu dünyadan değilsin. Bu dünyadan olmak için salak gibi görünmeyi bırakıp oyalanacak bir şeyler aramalıydın. Oyalı beni dünya demeliydin. Televizyonla oyala, internetle oyala, esrarla oyala, edebiyatla oyala, alkolle, pornoyla ve Nescafe ile oyala. Oyalarken bana dokunduğunu hissedeyim. Sırtımı sıvazla, saçlarımı okşa. Oyalı bizi dünya, hüznümüzü ve sefilliğimizi unuttur. Salonda bir saat vardı. Aldım, masama koydum. Masama koyduğum ilk saat. Saniye çubuğu yok. Ara sıra ona bakıyorum. Oyala beni diyorum. Pessoa'nın bilge tanımı şu. Gerçek bir bilge. İçinden öyle bir tavır benimser ki. Dışarıdaki olayların üzerindeki etkisi. Kesin olarak en aza iner. Artık böyle bir bilge yok. Dış dünya bombardımanından kurtarabileceğimiz bir iç dünya kalmadı çünkü. Sadece rahat bırakılma hakları, suistimal edilmemesi gereken birkaç egzantrik tip kaldı. 61. Beni erken öldür. Beni al, zamanın dışına götür. Biraz sarıl, biraz koru, biraz öp, sonra yine sokağa bırak. Elimden tut, var olmayan şeylere ekle. Zihnimin bataklığından kurtar. Beni al, Tanrı'nın huzuruna çıkar. Ben de ona diyeyim ki, Tanrım, beni olduğun gibi kabul edebilecek bir Tanrı'ya her zaman inanabilirim. O da bana, yürü git o zaman şeytanla görüş. Huzurumda ne işin var Allah Allah desin. Kim soktu lan bunu içeri? Megalomana bak diye söylenirken, biz şeytanın yanına gidelim. Sen de şeytana de ki, şeytan kardeş, sonuçta sen de bir melektin ama iktidar hırsın vardı. Şeytanı şeytan yapan iktidar hırsıdır. Eski günlerini özlüyor musun? Şeytan da sana, sen kaç yaşındasın güzelim diye sorsun. 34'te, 35 olduğun halde. Şeytanın gözleri dolsun ama çaktırmasın. Bizi gene zamanın içine sepetlesin. Orada bir çay molası verelim. Geceyi bekleyelim. O gece beni al. Kardeşlerinin acılarıyla çarp. Sonra kendi yaralarına sar. Biraz sustur. Biraz soğuk davran. Biraz da teyzem ol. Konuşabilecek gücümüz varsa ağladıklarımız yalan. Sahiden bak. Beni al biraz sarhoş et. Biraz saçlarına tak. Biraz da yağmurların peşinden koştur. Beni al, erken öldür. Mutsuzluk uzun sürmez. 62. Mütevazi hakikatler. Mütevazi hakikatlerin peşindeydim o gece. Bilmem gerekmeyen şeyleri öğrenmek istemiyorum. Ufak ama kritik bir görev bekliyordum. Ajan olmak isteyen bir çocuk gibi. Bütün gün soğukta gezmiştim. Duygularım donsun diye. Küçük dersler almak istiyordum. Tepeden bakmayan insanların vereceği mütevazi dersler. Çeviraç kapağı kim icat etmiştir? Hawaii'de yaşayan etobur tırtıllar nasıl beslenirler? Bla bla bla. Yaşadıklarıma bir hikayeymiş gibi bakmak istiyordum ayrıca. Kendi yaşamıma bir hikaye gibi bakarsam, geriye dönüp düzeltme şansım olacaktı sanki. Sonra o gelmişti. Biraz mahcup ve çok güzel. Yanıma oturup susmuştu. Öfke olarak sessizlikler görmüştüm. Anlayış ifadesi olan sessizlikler. Kabulleniş olarak sessizlikler. Pişmanlık olarak sessizlikler. Hayranlık olarak sessizlikler. Ama onun sessizliğini çözememiştim. Bütün gün yaşadıklarımı bir ajan raporu gibi yazdım demişti ilk olarak. Sonra da bir kağıt uzatmıştı. Kağıtta şöyle yazıyordu. 24 tane sigara içti. 6 şişe bira. Radyo dinledi. 8 sefer iç çekti. Gizlice ağladı. 12 miligram. Sabaha kadar konuşmuştuk orada. Çok zarif sorunları vardı. Bilekliğinin kapatma yeri sıkışmıştı. Bazen konuşurken birbirimize dokunuyormuş gibi hissediyorum demişti bir ara. Sanki konuşmuyoruz da sarılıyoruz. Sonra bir daha görüşmedik. Birbirimize o tarz sorular sormamıştık çünkü. Bambaşka bir kafaydı o. Herkes birbirini götürmeye çalışırken çalan şarkıları dinleyen sadece bizdik. İlk başta tam olarak hissedemediğimiz kırılma anları var. Zamanla harap edici duygulara dönüşüyorlar. Yaralanmanın sıcaklığıyla ilk anda hissedilmeyen kurşunlar gibi. Böyle durumlarda biraz zaman her şeyi daha da beter ediyor. Bizi yere seren büyük sorunlar olmuyor hiçbir zaman. Bizi yere seren evdeki şekerin bitmesi oluyor. Kaybolmuş bir kitap oluyor. Kesilen elektrik oluyor. İkimiz de yere serilmiştik o gece. Öyle bir kafaydı işte. Şimdi tepelerden aşağı bakıyorum. Kara yılanlar gibi kıvrılıp giden asfalt yolları. Kayaların arasında, balkondan sarkan çocuklar gibi, boşluğa uzanmış ağaçlara. Sanki köklerinden kurtulup havaya karışmak istiyorlar. Bazen yine oturuyorum aynı yerde. O geceki tadı yok tabii. Kelimelerin gelip benimle konuşmasını bekliyorum. Onlar da gelmiyorlar. Bazen bir iki fısıltı duyuyorum, o kadar. Aslında o kadar da önemli biri olmadığımızı anladığımızda neden üzülüyoruz ki diye sormuştu o gece. Bunun temel bir aydınlanma anı olması gerekmez mi? Hepimizi önemli insanlar olduğumuza inandırdılar. Sonra da çekip gittiler. Sonra da gitmişti evet. Önemsiz insanlar olduğumuzu hatırlamaya yeniden ihtiyacımız var. Ahmet'i öldüren ağaç. Ahmet, hayatımda tanıdığım en iyi çalım atan adamdı. Karşı takımdaki herkese çalımlamadan gol atmak istemediğinden topu kaleye değil de taç çizgisine doğru sürdüğü bile olurdu. Annesi hastaydı. Bir gece öldü. Ertesi gün bütün arkadaşlar kendi annemizi ölmüş gibi ağlamaya söz verdik. Çünkü Ahmet'in bu acı olay nedeniyle futbolu bırakmasını istemiyorduk. O gün Ahmet'le beraber herkes ağladı. Ama ben bir türlü duyguya girip ağlayamadım. Ortalıktan kayboldum. Ağlamış süsü vermek için kızarana kadar gözlerimi kaşıyıp geri döndüm. Ahmet sonraki günlerde de ağlamaya devam etti. Biz de gözlerimizi kaşıdık. Bizim çocuklara da göstermiştim bu numarayı. Ahmet, annesinin öldüğü günlerde ne zaman bizi görse gözlerimiz ağlamaktan kızarmış gibiydi. Bir yalanı söylemek kolaydır, sürdürmek maharet ister. Ahmet'i yıllar sonra Ankara'dan Kurban Bayramı tatili için geldiğimde gördüm. Bir kartal esleyik salmış. Önünde patinaj yaparak durduk. Sarıldık. Atla Çınarcık'a gidelim dedi. Atladım. Arabayı da top oynadığı gibi kullanıyordu. Solluyor, sağlıyor, makas atıyor. Yolun ve emniyet şeridinin bütün imkanlarını kullanarak bir şekilde geçiyordu önündeki aracı. Koruköy'de arabayı manzaraya çektik. Ahmet ot sardı. Ben de tekerden biri aldım. Kafayı iyice bulduktan sonra Kale Disko'ya gittik ama damsız almadılar. Ortak bir kız arkadaşı aradık. Geldi bizi içeri soktu. İkimiz birden kıza yazmak zorunda kaldık. Çok çirkindi. Acıma duygusu uyandıracak kadar çirkin. Çok durmadı gitti zaten. Kendisine mecburen yazdığımızı anlayacak kadar temiz kalpliydi. O gittikten sonra dedim ki, Ahmet biz o zaman yalandan ağlamıştık. Ne demek istediğimi anlamadı. Annesi öldüğünde bizim kendisiyle beraber ağladığımızı unutmuş. Onun böyle bir şeyi nasıl unutmuş olabileceğini de ben anlamadım. Ahmet dedim. Büyük bir fedakarlık ve sahtekarlık vardı ortada. Sadece 8 yaşındayken aynı anda fedakar ve sahtekar olabilirsin. Ondan sonra çözerler seni. Hiçbir yamuğun kaçmaz gözlerinden. Bak kız da gitti. Niye gitti? Kendimizi borçlu hissettiğimiz için ona yazdığımızı anladı çünkü. 3 sene önce o çirkin kız romantik bir muhasebeciyle evlendi. Ahmet de samanlık yolunda öldü. Öndeki aracı yine geçmiş ama direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki asırlık ağaçlardan birine toslamış. Geçen yaz eski arkadaşlarla sahilde oturuyorduk. Ahmet'in annesi öldüğünde yalandan ağlayan arkadaşlar. Kalkın samanlık yoluna gidelim dedim. Ahmet'i öldüren ağacı keselim. Bahçe malzemeleri satan bir arkadaştan elektrikli testere aldık. Mühendis bir arkadaş da ağaç üstümüze ya da yola değil de kenara düşsün diye hangi açıyla nereden nereye doğru kesmemiz gerektiğini gösterdi. Ama elektrikli testere sesine yakınlarda oturan insanlar uyandı. Meseleyi çaktılar. Jandarmayı aradıklarını söylediler. Biz de kaçtık. Ahmet'i öldüren ağaç hala orada. Ahmet 130'la girdi. Biz kenarından yonttuk. Biraz yamuldu. Ama hala inatla duruyor. Önünden her geçtiğimde buruk bir öfkeyle bakıyorum o ağaca. Ne zaman bir ölüm haberi alsam, ne zaman kendimi bok gibi hissetsem, ne zaman bir şeyleri düzeltmeye çalışırken daha beter etsem, aklıma o ağaç geliyor. İyi çalım atan bütün çocuklar için, çirkin ve temiz kalpli bütün kızlar için bir gün o ağacı indireceğiz. Ayşenur'un ablası. Ayşenur'un ablası ilgisizlikten öldü. 36 yaşında. Bir sefer mutfakta tencere tava asarken ağlarken görmüştüm onu. Alakasız yerlerde ızdırap çekmek, ızdırabı ikiye katlar. Bir mezar başında ağlamak çok daha makuldür. Kimse neden diye sormaz. Piknikte çekilmiş bir fotoğrafı kaldı. Kalmasa daha iyiymiş. Yapıştırılmış gibi duruyor. Sanki yok. İşler yolunda gitmiyorsa, mazi denilen şey bir enkazdır. Ve hatıraların da son kullanma tarihleri vardır. Küflenirler, kokuşurlar, bozulurlar. Mezunlar derneğine pilav yemeye gidenlerin çoğunun halinin vaktinin yerinde olması tesadüf olamaz. Ama şimdiki halinden memnunsan, geçmişi hatırlatacak organizasyonlardan keyif alırsın. Hatta geçmişin ne kadar boktan olursa, aldığın keyif de o kadar artar. İşler yolunda gitmiyorsa, hiçbir yere de gidemezsin. Ardında bırakacak bir şey yokken kim gidebilir? Hiçbir yere. Uzun bir yürüyüş. Bunu kim göze alabilir? Ayşenur, gizemli, kindar ve çok güzel bir kızdı. Sahilde görmüştüm seneler önce. Kapkaranlık bir gündü. Okullar kar tatilindeydi. Benim yüzümden mi diye sormuştu. Ablasının kendi yüzünden öldüğünü düşünüyordu. Mahcup, tereddüt içinde, avutulamaz. Evet diyemedim. Böyle durumlarda dürüstlük insanı en çok yaralayan şeydir. Bir soru sorduğumuzda dürüst bir cevap beklemeyiz. Bizi hayal kırıklığına uğratmayacak bir cevap bekleriz. Hayır da diyemedim, boş ver dedim. Yağmur durur, saçaklardan ve ağaç dallarından düşmeye devam eden taneleri kalır. Hiç kimse bıçakla kesilmiş gibi terk edemez bu dünyayı. Bir insanın tam manasıyla ölmesi için onu hatırlayan hiç kimsenin kalmaması gerekir. Memlekette milyonlarca ölü yaşıyor bir hesaplı bakarsak. Kimsenin siklemediği insanlar, ateş böcekleri gibi, görünmek için karanlığa muhtaçlar. Belki bir gece nezarethaneleri andıran, demir parmaklıklı zemin katlardan çıkarlar ve ışıltılı bir mezarlık mahallesi kurarlar. Sonra da silahlanıp gelirler, ortalığın anasını sikerler, herkesi öldürürler. Herkes öldüğü için de herkes unutulmuş olur. Böylece eşitlik sağlanmış olur. Bir tanrı varsa eğer, o gece kendini de bağışlamak zorunda kalır. Bir insan pencereyi açıp sokağa atlayabilir. Ama hiç kimse pencereyi açıp bana acıyın diye bağıramaz. Ayşenur'un ablası 4. kattan atladı. Hastanede öldü bir hafta sonra. Onu hatırladıkça Görünmez Adam filmi geliyor aklıma. Görünmez bir kadın, görünmez bir duvara çarptı ve kimse bunu görmedi. 65. İyileşen Adam. Tek kulaklı bir adamdı ve yakın akrabaları dışında hemen hemen hiç kimse bunu bilmiyordu. Fark edilmesin diye saçlarını uzatıp kulaklarının üstünü kapatırdı her zaman. Yağmurlu bir akşam işinden çıkıp evine giderken dört yol ağzında bir ihtiyar gördüm. İhtiyar titriyordu ve kaybolmuştu. Elinde bir kağıt vardı. Yağmurda buruş buruş olmuş, mürekkebi akmış o kağıdı. Sanki hayattaki bütün varlığı oymuş gibi tutuyordu. Kağıtta ihtiyarın adresi yazılıydı. Adam kağıdı aldı. Yolu aydınlatan elektrik direklerine doğru yürüyüp, okuyabileceği bir ışık kaynağı ararken, dünya birden karardı. Gözünü açtığında hastane odasındaydı. Adama bir motosiklet çarpmıştı ve bir bacağını kesmişlerdi. Henüz bundan haberi yoktu. Bacağının kesildiğini öğrendiğinde, aklına ilk gelen şey, bunu nasıl saklayacağı oldu. Olmayan bir bacağı, bir kulak gibi kolayca saklayamazdı. Ama yeterince düşünebilirse, olmayan bir bacağı da varmış gibi gösterebilmenin bir yolunu bulabileceğini hissediyordu. Karısı hastane odasının bir köşesinde, adama saklamaya çalıştığı bir hüzünle bakıp gülümsüyordu. Adam düşünce akışını bozduğu için, karısının bakışlarına ve zorlama gülümsemesine kızıyordu. Kendisine bakıp gülümsemeye çalışmamasını, başka bir yere bakıp ağlamaya çalışmasını söyledi. Adam işini bırakmıştı. Onun yerine bol bol okuyordu artık. Bir gün, bir kitapta, kendisine ilaç gibi gelen bir cümleyle karşılaştı. İnsan eğer tek bacaklı olsaydı uçabilirdi diyordu o cümle. Çünkü insan tek bacaklı olsaydı, kolları da ona göre şekillenip kanat biçimini alabilirdi. Adam bu teoriyi uzun uzun düşündü. Sonra da rüyalarında kendisini uçarken görmeye başladı. Bir gece yine böyle bir rüyada bir elektrik teline takıldı ve kollarının yandığını gördü. Sadece kolları akıma kapılmış, elektrik direğine asılı kalmıştı. Adam aşağıdan atlayarak kollarına bakıyordu. Dehşetle uyandığında kollarının yerinde olduğunu görüp rahatladı. Rüyadan kalma gözyaşlarını kollarının dışına sevinçle sildi. Ama ertesi gece çok daha acayip bir rüya gördü. Bu sefer uçmuyordu. İki bacağı da sapasağlamdı. Kollarıyla bacaklarına vurup, yollarda manasızca yürüyerek bunun tadını çıkarıyordu. Ama birden kollarının bedeninden ayrılıp başka bir yöne gittiklerini gördü. Güneşli ve kalabalık sokaklarda kollarının peşinden koştu. Ama onları yakalayamadı. Dehşetle uyandığında hiç uyanmamayı tercih ederdi. Yerlerinde olup olmadıklarını kontrol etmek için bir koluyla diğer kolunu yoklamak istedi ama yapamadı. Çünkü kolları yerinde yoktu. Mutfakta kahvaltı hazırlayan karısına, "Kollarımı gördün mü?" diye bağırdı. Aspiratör çalıştığından adamı tam olarak duyamayan karısı, "Nerede çıkardıysan oradadır." dedi. Kocasının yine çorabının tekini kaybettiğini düşünüyordu. Zaten çorapları tekti kocasının. Diğer tekin anlamı yoktu yıllardır. Karısı, çorap tekini kaybeden tek bacaklı bir adamın, İki teki birden kaybeden iki bacaklı bir adam nispetinde pasaklı olduğunu düşünüp sinirlendi bu duruma. Ama yatak odasına girip de kocasını öyle görünce dehşete kapıldı. Bütün evi aradılar ama adamın kollarını bulamadılar. Adam kollarının çalındığını iddia ediyor. Polisi arayalım diyordu. Karısı bu fikre ihtiyatla yaklaştı ilk önce. Ama adamın ısrarlarına dayanamayıp 155'i aradı ve cep telefonunu adamın tek kulağına yasladı. Adam rüyasında kollarının çalındığını polise söyleyemedi. Onun yerine bir hırsızlık vakası var dedi sadece. Polis ne çalındığını sorunca bir şey diyemedi, yutkundu. Karısına gözleriyle telefonu kendinden uzaklaştırıp kapatmasını işaret etti. Karısı bütün evi silip süpürdü. Sonra da akşamüstü adamı terk etti. Seninle bambaşka hayaller için evlenmiştim dedi giderken. Delirmek için değil, lütfen beni anla. Adam gözleriyle anladığını işaret etti. Ertesi gün kapıcının yardımıyla hastaneye gitti. Ama anlattığı hikayeyi psikiyatri kliniğindeki doktorun dışında hiç kimse ilgi göstermedi. Doktorla uzun uzun konuştular. Evet, adam çok üzgündü. Evet, adam depresyondaydı. Ama kolları kendisinden çalındığı için öyleydi. Doktorun iddia ettiği gibi ruhunun derinliklerinde olan bir huzursuzluk değildi bu. Çok daha yüzeyde, çok daha fiziksel bir şeydi. Saatlerce, hatta günlerce konuşmasına rağmen doktoru buna ikna edemedi. Doktor da adam aksine ikna edemedi. Şizofreni kliniğiyle evde yaşamak arasında bir tercih yapmak zorundaydı artık. Hikayesini ısrarla savunmayı sürdürürse, şizofreni kliniğinde yaşamak zorunda kalacağını anlayınca, doktorla uzlaşmayı seçti. Hatırlamadığı ya da hatırlamak istemediği bir kaza sonucunda kollarını kaybettiğini kabul edip evine döndü. Sabahları, öğlenleri, akşamları ve geceleri pencerenin önünde oturup hüzünle karşı apartmana baktı. Hiç kimse o apartmana, O kadar çok ve o kadar hüzünle bakmamıştı daha önce. Bu arada o apartmanda oturan öğrenci kızlardan birine aşık oldu. Kız da adama aşık oldu. Çünkü yok olan her şeye ilgi duyuyordu. Ayrıca düşünceli bir kızdı. Adamın bütün bakımını üstlenmişti. Adam dehşetli rüyalardan ağlayarak uyandığında, o da hemen uyanıyor, adamın gözyaşlarını siliyordu. Tam olarak, yaşama sevinci denemese de, adam eski canlılığından bir parçaya kavuşmuştu o kız sayesinde. Ama bir gün sevişirlerken adamın penisi kızın ağzında kaldı. Kız bunu ilk başta anlayamadı. O dehşetle bağırana kadar adam da anlayamadı. Adamın penisini bir buz kovasına koyup hastaneye gittiler. Doktorlar penisi yerine diktiler. Ama bir hafta sonra kendiliğinden düştü. Tekrar diktiler, tekrar düştü. İki ameliyat arasında kaptığı enfeksiyon nedeniyle adamın diğer bacağını da kesmek zorunda kaldılar bu arada. Böylece adam sadece baş ve gövde olarak kaldı. Adam yoğun bakımdan çıktığında kız onun dudaklarından öptü ve terk etti. Yok olan her şeye ilgi duyuyorum ama bu kadarı da fazla dedi giderken. Lütfen beni anla. Adam gözleriyle anladığını işaret etti. İki hasta bakıcı 3 günde bir adamı yıkayıp tıraş ediyorlardı. Bir gün bu tıraş esnasında diğer hasta bakıcı ile muhabbete dalan hasta bakıcı usturayla adamın kulağına vurdu ve böylece adamın tek kulağı da elinde kaldı. Doktoru çağırdılar. O kadar güçlü vurmamıştım usturayı. Böyle bir şey olmaz. Sadece küçük bir kesik olması gerekirdi diye savundu kendini hasta bakıcı. Kulağı yerine diktiler ama bir hafta sonra kendiliğinden o da düştü. Adam çok sıkılmıştı hastanede. Kendisini bir sürü parçası kaybolmuş bir yapboz gibi hissediyordu. Bir akrabasını arayıp köyüne gitmek istediğini söyledi. Biraz daha kaybolmadan önce, kalan son varlığı ve enerjisiyle köyünü görmek istiyordu. Akrabası onu köyüne götürdü. Adamın 96 yaşındaki annesi pencerenin önünde hüzünle oturuyordu. Adama baktı, yanaklarından öptü ve hiç değişmemişsin dedi. Ertesi sene annesi öldü. Adam evlerinin penceresinden geçip giden günlere hüzünle bakmaya devam etti. Bir gün o kadar hüzünle bakıp boynunu öyle bir büktü ki başı gövdesinden ayrılıp açık pencereden evin önüne düştü. Evin önündeki eğime yuvarlandı. Ve top oynayan çocukların ortasında durdu. İlkbahar yağmurlarıyla çamurlanmış yerlerde yuvarlanmaktan siyah beyaz bir meşin topa dönmüştü adamın kafası. Çocuklar da onu top zannettiler zaten. Rüzgarda doğru düzgün gitmeyen plastik topu bir kenara bırakıp adamla oynamaya başladılar. Ama akşama doğru çocuğun biri adama öyle bir abandı ki adam bir hurma ağacının dalları arasına sıkıştı. Bu ağaç 5 sene önce ölmüş, uğursuz Osman denen birinin bahçesindeydi. Ve çocuklar o bahçeye girmeye çekindikleri için orada kaldı adam. Adam artık acıkmıyor ve susamıyordu, canı dayanmıyordu. Pencere önünde kalan kalbini özlüyordu bazen. Ama sadece düşünceleriyle özlediği için, bu özlemi kalbinde hissedemediği için katlanabiliyordu bu ayrılığa. Kalbim de beni özlüyor mudur acaba diye düşünüyordu bazen de. Hurma ağacına dadanan kargalar adamın gözlerini, burnunu, dudaklarını ve yüzünde kalan diğer et parçalarını da yediler bu arada. Dünyayı görmek için rüyalarından başka bir yol yoktu artık. Bir süre sonra da rüyalarla gerçekleri birbirine karıştırmaya başladı. Sadece uyurken dünyayı gördüğünü, uyanırken bir kör olduğunu düşünüyordu. Bir gün yine böyle, gerçekten daha gerçek gözüken bir rüyada babasını gördü. Babası elindeki asayla uzun bir yoldan geliyordu. Nasılsın, iyi misin diye sordu oğluna. İyiyim babacığım dedi adam. Yalnız göz boşluğumda günlerdir süren bir kaşıntı var. Hayali bir kaşıntı olabilir ama gerçek bir kaşıntıdan daha beter. Babasından orayı kaşımasını istedi. Ama babası oğlunun göz boşluğunu kaşımadı. Neden diye sordu adam. Çünkü öldüm dedi babası. Bunun üzerine hayır ölmüş olamazsın dedi adam. Uzun bir yoldan ölmek için buraya gelmiş olabilirsin. Ama ölmüş olamazsın. Benimle konuşurken bir ölü olamazsın. Hayır dedi babası gitmeden önce. Ben öldüm oğlum. Önce öldüm. Sonra da buraya geldim. Lütfen beni anla. Adam asasından aldığı güçle ağır ağır uzaklaşan babasının ardından olmayan gözleriyle anlıyormuş gibi bakmaya çalıştı. 4. ayrımın sonu sayfa 131.